Merhaba basketbol severler. Dip Çizgi Podcast programının 108. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efe Can Yavaş, gel Togan Karataş ve Orçun Onat Demiröz'le beraberiz.
Şaka yaptı.
Evet, biraz fake oldu Orçun'a. Kendi ismini söylemeyi çok mu seviyorsun?
Hayır da nihayet girebildik programa.
Evet, biraz zor oldu. Ağır tacizler vardı.
10 dakika can çekiştik gene.
Aynen.
Gene. Senin yüzünden oğlum. Biz Togan, ikimiz yaparken tertemiz giriyoruz.
Togan'dan yedik fırçayı.
Ama hak ettin. Açık konuşmak gerekirse. Bugün Euroleague konuşacağız. Euroleague'de geçen hafta maç yoktu. Biz yine program yaptık. Bu hafta NBA programımız yok. Euroleague programımız var. Euroleague'de gerçekten konuşmak istediğimiz şeylerin yanında sizden gelen sorularla beraber bir harman yaptık ve harmanladık.
Bunu tütün mü lan bu?
Olabilir. Harmanladık tütünü. Ve gerçekten ortaya iyi bir duman çıkardık.
Belki bakacağız. Adam geleceğin fakir Baykurt'u.
Fakir. Fakir olduğu kesin.
Ya vallahi şu an üç dinleyici kaybettik.
Bu şu an gerçekten bu programın içindeki sınıfsal çatışma da ortaya çıktığına göre kim burjuva, kim sınıf, kim işçi belli oldu. Ve evet, Orçun müsaade edersen programa gireceğim. Çünkü arkadaşlarımız güzel sorular sormuşlar.
Estağfurullah.
Bizim de bir karışık konumuz olacak. Şu olacak. Bu hafta böyle bir gündem vardı. Euroleague oyuncularına hemen oradan gireyim istiyorum açıkçası. Euroleague oyuncularına Euroleague'de All-Star olsa ne olurdu? Nasıl olurdu? Nasıl bir program izlenirdi? Gibi soruların ardından kimlerin kaptan olacağı, kimlerin üçlük yarışmasında olabileceği, kimlerin smaç yarışmasını kazanabileceği sorulmuş. Biz de ben size bunları bir sorayım dedim. Güzel bir, keyifli bir konuydu.
Önce şeyi verelim mi? Bir Yunan sitesi Yorgos Zakkas yapmış bunu. Anlayabildiğim kadarıyla bu arada. Yani İngilizcesi yoktu ne yazık ki. Yunancaydı. Okumaya çalıştım.
Sizin Gümülcine değil mi hocam?
Gümülcine. En azından isimleri falan bulabiliyorsun kimin ne söylediğini.
Benim babamlar hep göçmen. Hep Selanik.
Ama E-Devlet'e girince Yozgat çıktı. Şok.
Türkiye'nin yarısı öyle değil mi? %80'i.
Benim ne koydum? Ben kesin yani.
Baba Bulgar.
Arnavut.
Arnavut mu? Konya Arnavutu.
Hocamdan alalım olur mu? Konya.
Konya Armut'u.
Of abi bırak ya.
Geçen hafta tamam. Bir sorun yaşadık. Orçun şimdi... Seninle gerçekten bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Bu programın sonuna saklıyorum. Hocam
Nicola Melli, Kendrick Ray, Brian Dunstan, Jan Kunas, Tilly ve Rodriguez'e bu 6 oyuncuya sorular sorulmuş. 1. Kaptanlar kim olurdu? 2. Üçlük yarışmasını kim kazanırdı? 3. Smaç yarışması olsa kim kazanırdı?
Herkesi tamam da niye Tilly'ye sormuşlar ona?
Kim Tilly'ye mi? Abi bir tane de alt sıralardan bir takımdan birine soralım diye herhalde. Yani ortak fikir, çok fazla şey vardı. Ortak fikir Sponius ve Surkas'ın karşılıklı kaptanlar olacağı yönünde. Üçlük yarışmasını ağırlıklı olarak J.C. Carroll'ın kazanacağı düşünülüyor.
Yok canım, smaç yarışması... Mahmut Oğlu.
Smaç yarışmasında da çeşitli fikirler var. Biz bunları konuşalım ama. Biz ne yapabiliriz?
Şimdi şöyle bir notlarımız var bizim. Kaptanlar öncelikle kim olur şimdi? NBA'de yeni formatı belki bilmeyen arkadaşlar vardır ki sanmıyorum. İşte artık Doğu Batı takımlarından ziyade Doğu Batı oyuncuları seçiliyor ama kaptanlar da belirleniyor. Kaptanların kendi kurdukları takımlar oluyor. Oyuncu al ver gibi. Bizim nasıl aldım verdim ben seni yendim. Aynı mantık. İlk başlayan sonra işte ilk beşini başlayan falan filan. Ama burada kaptanlar belli ediyor. Euroleague'de kaptan kim olurdu? Ya bunu da şöyle belirlerken tek standartımız Euroleague oylamalarında en çok oy alacak iki oyuncu arıyoruz aslında. Ve ya, bu oyuncular kim olabilir?
Olmayayım.
Aynı takımdan olmayabilir. Aynı takımdan olsa muhtemelen biz Twitter şeyi olarak Twitter baskısını en yüksek ülke olarak herhalde dünya
üzerindeki. Ben söyleyeyim hemen kaptanları.
Tabii. Tabii. Cümlemi bitirmedi.
Lul.
Lul.
Baktım çok uzayacak aynen, hemen giriyorum. Lul. Sponolis.
Evet. Ben hocamla konuşaraktan herhalde aynı fikirdeyiz. Togan hocamla ben Vian Veseli ve Vasilis Sponolis olacağını düşünüyorum.
Oylama abi.
Oylama sonuçlarında.
Yani burada bir oylama yapılsa Veseli muhtemelen en çok oy alan oyuncu olacak.
Evet. Ben i̇kinci İspanyolların da. Ama... İkinci muhtemelen Datome olacak. Üçüncü Surkas olacak.
Falan. Yani farklı takımlardan baktığımızda Sponius ile Veseli'nin muhtemel kaptan olacağını. Bu arada konferans ayrımına gidersek Doğu fena yener. Tokatlar yani. Olympiakos, Fener, Efes, CSK burada. Orada bir tek Madrid var. Konferans ayrımı yapmadan en çok oy alan iki oyuncuyu seçiyoruz. Evet. Şimdi dengeler değişti.
Yani dengeler değişti. Özellikle Mike James faktörü. Öyle. Yani kaptanlar Jan Veseli, Vasilis Sponolis, sen bir de Lul dedin. Biz de düşündük. Ya bu üçünden ikisi olacaktı muhtemelen. İşte Dekolo falan.
Ya ama Oylamayı baz alırsak evet. Yani mesela
oynamayı baz almazsan Sulukas da girebilir bu arada. Kaptanlığı zaman yok
ya,
zaman.
Ama bu değil ya yani cevap hocam. Ya MVP yarışmasında olan iki oyuncu istiyorlar aslında.
Yani düzenli oynasa aslında Dekolo da her zaman MVP tabii, yarışında tabii. Var da. Şivet olmasın da kim olursa
aslında
olsun.
Aslında bizim yaptığımız gerçekten çok şu şekilde adil. Veseli Antetokounmpo gibi görebilirler.
Evet.
Yani zaten MVP adayı. Ve hani en yüksek oyu alabilecek oyuncu, sevilen bir oyuncu. LeBron James yerine de işte Euroleague'in en tecrübeli, en çok en iyi oyuncularından biri Vasilis Spanoulis girebilir gibi bir şey. Biz böyle harman kombinledik. Harmanı kullanmıyorum bir daha. Hoçun.
Adıyaman mı?
Sergio Rodriguez'in de bu arada şansı var. Hem İspanya'dan hem Rusya'dan oy alabilir filan.
Aynen. Türkiye'den alamaz ama.
Türkiye'den alamaz.
Her sakallı oy vermiyoruz biz. Tek sakallı oy veriyoruz. O da Vasilis Spanoulis falan diye böyle. Güvecine halkı olarak. Üçlük yarışması hocam.
Biz birkaç aday çıkardık. Sen söylesene. Yani J.C. Carroll adını çok tartışmaya gerek yok bu arada da. Sen adayların vardı. Onları bir konuşalım işte.
Ya şöyle yazdığım oyuncular beraber yazdık.
Beraber yazdık evet.
J.C. Carroll, Darius Bertans, Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Rudy Fernandez ve Alec Peters. Benim notlarım. Yani böyle yarışma şutörü olabilecek. Normalde de iyi şut atan ama hani daha böyle hızlı şut atabilen. Hızlı, mesela Rudy Fernandez o yüzden aklıma geldi. Seri alıp seri gönderebilir gibi.
O noktada mesela J.C. Carroll ligin en
yani iyisi.
Yani. Açık ara en iyisi. Yani tartışmasız en iyisi. Ama J.C. Carroll'ın şut ritmi ve hani stili acaba hani 3 sayı yarışmasında ne olur? Onu en büyük faktör lazım. Bu tabii. Hani.
Ben o yüzden Plesa Bertans benim abi.
Bertans daha hani statik şutör olduğu statik, için olabilir.
Bir de şey bu tip yarışmalarda topu zıplamadan çabuk çıkaran oyuncular biraz daha avantajlı oluyor.
Yani
ya.
Mesela Carroll eforlu atan bir oyuncu yani. Sıçrayarak atan bir de daha hareketli şutör.
O zaman Melih de bu yüzden iyi zaten.
Melih de evet ama bu arada Melih de iyi bir gününde finale kalabilir zaten.
Kalabilir.
Kalabilir.
Melih de nokta şutör olarak.
Herhalde gelmiş. Favorimiz herhalde ama J.C. Carroll galiba ya. Benim öyle en azından.
Ya yani. Alec Peters de bence orada
statik şutör olarak.
Ben mesela Wilbekin'e şey yapmam yani Kemba ve Damian Lillard'ın yaşadığı sorunu o da yaşayabilir. Penetre üstü şut atan oyuncuyla statik atan
çok farklı. Ben Wilbekin'i bu listenin sonuna yazarım bu arada.
Öyle diyorsun.
Ama girer abi. Yani bir point guard da sokuyorlar ya illa.
Yarışmaya girer.
Yarışmaya girebilir canım.
Ben Bertans diyorum. J.C. Carroll Bertans diyorum.
Sen?
Carroll diyeyim. Bir de iyi gününde Melih diyebilirim.
Olabilir.
Ben de Real Madrid'den yana kullanacağım. Carroll ve Fernandez diyor.
O Efes'ten kimseyi almadık orada yani. Takım bayağı iyi şut atıyor ama.
Hı-hı. Yani almanın sebebimiz aynı şey aslında. Evet. Rodrik Baboa hareketli o yani şutu olan birisi.
Bir de yani perde çıkışı çok güvenmiyorum
şut,
yani.
Evet. Perde çıkışı şut atan bir şey değil Efes'in. Oyun yapısı öyle bir şey değil zaten.
Belki uzun olarak Muharman girerse.
Ha Misic olabilir belki. Misic bu sezon çok %100 sokuyor.
Tamam. Smaç yarışması ne olur? Mesela Euroleague'deki oyuncular ne demiş hocam?
Şöyle cevaplar var. Green, Derek Williams, Jeremy Evans, Aaron White, Willie Clyburn, Vesely, Kendrick Ray ben kendim kazanırım demiş. Ya ben yani
merhaba ben Ego.
Clyburn alır herhalde ya. Yani öyle görünüyor.
Bence de.
Bu soruyu bana geçen hafta da sordunuzda Clyburn demiştim. Hani kendi aramızda. Ben hala Clyburn diyorum.
Belki Anton Randolph.
Benim yazdıklarım arasında Aaron White var, Jeremy Evans var, Derek Williams var. Bir de Jan Veseli katılabilir bu yarışmaya. Katılabilir.
Pivotların çok avantajlı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü daha az estetik duruyorlar. Derek Williams ve
Aaron White bence.
Belki, ama yok Clyburn çok ağır favori ya.
Clyburn'dan sonra da Aaron White diyeyim hadi.
Evet ben de öyle diyorum.
Yani, o da estetik
yani Randolph da olabilir dedim ama Randolph dediğin gibi aslında ya çok gene uzun kaçar yani. Hmm. Uzunlar çünkü estetiği göstermekte zorlanıyorlar.
Yani tabii çok fazla şeyler beklememek lazım. NBA'deki yarışmada bile ne kadar kötü geçtiğini gördükten sonra.
Ya bu sizin için heyecanlı bir şey olur mu?
Smaç yarışması.
All-Star günü. All-Star hafta günü sonra.
Olur. Ya yani eskiden oluyordu bu arada Euroleague'de. Eurostar falan düzenleniyordu. Bence olur. Güzel olur ya. Yani şey yapıyordu işte Doğu ve Batı karması yapılıyordu. Ya da daha öncesinde FIBA karması bir ülkeyle karşılaşıyordu işte. FIBA karması İspanya maçı gibi. FIBA karması Türkiye maçı gibi. Doğu Batı karması yapılabilir. Ya da başka bir şey yapabilirsin. Bence olur ya.
Böyle organizasyonlara ihtiyacı var diyorsun.
Var var.
Bence de var.
Var.
Ya ben çok daha az heyecanlanırdım NBA'dekine göre ama olsa iyi olurdu yani. Sonuçta izlenebilecek bir
ya
şey.
Ya bir şey bile
oyuncuların motivasyonunu arttırıcı bir şey bu arada.
Böyle evet. Yani? uluslararası bile olabilir yani. Hani.
Nasıl yani?
Yani Avrupalılar artı uluslararası yani gibi.
Ha, evet olur. Amerikalılar gibi.
Amerikalılara karşı.
Şey, Rising Star maçı.
Zor anlar yaşarız arkadaşlar.
Avrupalılar biraz haşat olabilir.
Yetenek, onu konuşmamışlar ama biz şey yapalım. Yeteneği kim alır?
Yetenek yarışması yapılsa. Abi ben söyleyeyim yani sevmiyorum ama Şivet alır bu yarışmayı. Hem hızlı hem şutu var hem pası alır Şivet.
Tabii
alır.
Komple paket olarak.
Paket Şivet alır.
Ya, hızlı oyuncu falan o yüzden Nate Walters geldi aklıma ama herhalde Şivet bırakmaz ya.
Mike James de mesela avantajlı
olur. Mike James olabilir.
Mike James olabilir. O da şut atamayabilir ama.
Ya bu biraz şeye bağlı. Yani Dekolo da alabilir. Herkes alabilir. Hatta Şengeli'ye oynasa mesela bir uzun olarak kazanabilir Şengeli'ye. Biraz gününe bağlı.
Fundamental olarak evet.
Ama Kalates alabilir mi Efecan?
Kalates şeye kadar dünyada yarışabilir. Hani şut atma yerine kadar evet. NBA All-Star'ı da kazanabilir yetenek yarışması. Evet,
evet. Ama orada... şut 3 metre, çember 3 metre civarından atılırsa olabilir.
Orada sorun olur yani.
Şey gözyaşı damlasını iyi bırakıyor Kalates. Belki
öyle oradan
öyle
atarsa
böyle. Olabilir öyle.
Peki bir de şeyi sorayım ben. Bu oyuncuların hepsi bu arada istemiş yani. Olsa güzel olur demişler. Asıl soru şu galiba. Biz kalkıp gece izliyoruz. Euroleague All-Star'ını dünyada gece yatağından kalkıp izleyecek kaç kişi var? Hiç kimse yok herhalde. Var mı?
Bogdanovic.
Nemanja.
Nemanja.
Doncic.
Yok hiç izlemez mesela.
Yok hiç izlemez. Yatar abi.
Bir de Amerika'da yaşayan Türk nüfusu falan işte. Hani yani Avrupa evet. Nüfusu.
O zaman çok da kıymetli bir organizasyon değil. Küresel bazda söylüyorum.
Küresel bazda.
Yani yerel bazda evet ama.
Yudo falan izler işte.
Yudo izler.
Yani evet. Yine Amerika'yı geçtim. Çin'e izletebilir misin mesela? Ben de pek sanmıyorum.
Çin'i almak lazım Euroleague. Öyle bir durum. Öyle şeylere çok önem veriyorlar ya. Japon, Çin. Çinli oyuncular burada oynadığı zaman gelip takip ediyorlar falan. Öyle bir şey lazım yani.
Euroleague'in zaten aşması gereken böyle bir marketing ve lokallik sorunu var.
Peki tamam bir şey daha yapıyorum. Bunu burada kendi aramızda. Diyelim ki kaptan oldun Orçun. İlk alacağın oyuncu kim?
Güzel soru. Hocamın şok soruları çok olmaya başladı.
İlk.
Ha ilk.
İstediğini seçebilirim.
İstediğini seç abi.
Orçun'u tek tek alalım Orçun'da olsun ilk sıra.
International draft yapıyoruz.
Tamam form grafiği önemli mi yoksa
Kafana göre takalım.
Potansiyeli mi bakıyoruz?
Bu sene All-Star'ı seçildi.
İlk oyuncu kim bu sene alıyoruz?
Jan Vesely.
Güzel seçim. Sen kim alıyorsun?
Dekol.
İyi seçim. Hadi ben de Lula aldım abi.
Ben de mi?
Hadi seç hadi. İkişer tane seçelim.
Hadi ikinci tur zor olsun.
Oo şimdi benim uzun almam lazım değil mi? Bir tane. Tamam ben buldum uzun abi. Erkenden şok bir seçim yapıyorum. Şok bir draft. Sen Vesely'yi aldın. Sulukas'la tamamlaman gerekiyor abi bunu.
Çok FB oldu.
Rodriguez.
Ben pas geçiyorum. Sen
pas yok ya.
Direkt almak zorundayım.
Hak senin.
O zaman
Şivet'i de almıyor bu.
Şivet'i de almıyorum. Aslında alabilirdim ama almıyorum.
Tam All-Star oyuncusu abi Şivet ya. Tam böyle show işte evet. Orada oynasın.
Doğru.
Ben alırım direkt. All-Star'da oynar Şivet. Hatta MVP olmak için kudurur falan. Ciddiyim yani. Logodan sallar.
Sallamıyorlardı.
Logodan sallar yani. Lillard gibi.
Henga'yı aldım.
Vay.
Henga mı?
Adam şey lan tam takım kuruyor.
Aynen biraz öyle.
Sen kimi aldın?
İkiden değil mi bu?
Hı-hı.
Ben Dunstan aldım ikiden.
Oo şu an Efes taraftarı aşık. Efes taraftarı aşık oldu. Ben biraz takıma atletizm katayım. Will Clyburn'u alayım. Hadi buradan güzel. Sonrasında artık şey yapalım.
Bunun sonrası da alınır.
Ben ağır bastım arkadaşlar size.
Tabii canım. Ben de abi show yapıyoruz ya burada yani.
Ben Antetokounmpo'nun takımına yakın bir şey kurdum ben yine. Çok fark etmedi yani.
Ama bu güzel olur ya. Mesela bunun kendilerimize yapsak. Uzun uzun.
Hadi bir tane daha seçelim.
Ya oğlum.
Üçüncü oyuncu mu? Tamam
üçüncü
hadi.
Oyuncu.
Hızlı ama.
Tamam.
Sen kime aldın en son?
Ben Clyburn'u aldım.
Üçe de Şimet'i aldım. Hadi.
İyi hadi bakalım.
Datome mi?
Randolph.
Tamam o zaman yani sayıyoruz. Güzel. Sen say oyuncularını.
Ben Şivet, Henga, Jan Vesely.
Dekolo, Brian Dunstan, Gigi Datome.
Lul, Clyburn, Randolph.
Güzel. Hemen oylamalar başladı arkadaşlar. Evet. Bugün hangi takım oynuyor? güzel katkı.
Yeter bu kadar.
Ben hem Efes taraftarına hem Fenerbahçe taraftarına bir selam çaktım.
Evet.
Siz düşünün. All-Star'ı bitirdik. Yani All-Star dediğimiz All-Star. Olsaydı. Kafamızdaki All-Star'ı bitirdik en azından. Orçun'a vereceğim burada konuyu. Orçun, Olympiakos Panathinaikos maçı geçenlerde tamamlanamadı. 40-23 öndeyken Panathinaikos. OAKA'da Olympiakos'un neredeyse çok ciddi baskıyla yenecekken, farkı açacakken ikinci yarıda belli olmuştu. Ben maçı izlediğim için söylüyorum yani. Dağılmıştı Olympiakos.
Ya nasıl taraflı bir anlatım
ya. Tam tetikçi lan. Tam tetikçi ya. Ya.
Böyle bir şey olamaz
ya. Tam tetikçi.
Ya Olympiakos'un basket oynamaya niyeti yoktu zaten başından beri. Ama olaylar farklı bir yere gitti. Devre arasında Olympiakos maçtan çekildi, hakemlerin kötü yönetimini bahane neden göstererek.
Protesto ederek.
Protesto ederek. özür dilerim ben bazen tarafta. O yüzden bu konu hakkında konuşmayacağım. Orçun'a bırakıyorum. Orçun neler oldu Yunanistan'da? Atina'da neler oldu?
Nesini konuşacaksın abi? Adam donu bıraktı.
Evet, kırmızı bir yani, kadın iş çamaşırı bıraktı. Olympiakos bencine. Panathinaikos başkanı.
Yannakopoulos.
Anmak istemediğimiz devam et.
Ya çok maalesef seksist ve böyle iğrenç bir olaydı bence. Yani bir de bir değil iki değil Yannakopoulos'un bu yaptığı. Ben açıkçası yani çok soğudum ya.
Valla Olympiakos
falan. Pau'dan soğudum yani, bunu net söyleyeyim.
Ben de onu diyeceğim. Oli Pau derbisi benim için Boston Lakers neyse odur. O seviyededir. Ama Efe Can tabi buraya bir şey diyemiyor. Kendi başkanları olduğu için bir şey diyemiyor.
Ya onun Allah belasını versin ya. Konu o değil yani. Nedir ben sadece konu? Maçın hakemleri neden gösterecek ki maç atmosferinde geçmediğini düşünüyorum.
Velev ki öyle ama önemli.
Ben sadece
midir? Yani
önemli Olympiakos'un midir? Çekilme kararıyla ilgileniyorum.
Tamam, önemli midir?
Değil. Yani bu bunu yapmasına karar. Gerek ya, öyle bir hareket yapılmaz. Olympiakos başkanına bahsediyorum. Öyle bir seksist, küçük düşürücü hani. Ezeli rekabet olsa bile böyle bir diyaloğa giremezsin yani. Yunanistan'da bu işler biraz daha alevli yürüyor yani.
Ya bizim de böyle.
Ama biz Yunanistan'da mesela geçen sene futbolda da PAOK'la yaşadılar bu durumu. Bir sürü daha çirkin muhabbet. Silahla saha içine girdiler hocam ya.
Ya
bizden daha beter durumdalar yani.
Yenilir yutulur bir şey değil. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Şu davranışı onda birini NBA'de falan yapmaya kalksan.
Yok canım.
Yani bir daha o salona zor girersin. Onu da söyleyeyim yani. NBA'in neden daha önde olduğunun da bence güzel örneklerinden birisidir.
Orçun Amerika'da seksist insanlar yaşamıyor dedi az önce.
Öyle bir şey. Bu nasıl bir kafa ya?
Adam Silver hayat boyu cezayı basıyor direkt.
Basıyor.
Direkt yani basıyor. En son olacak mesela şey aklınıza gelsin. Clippers meselesinde olanları düşünün. Işte. Yani.
Tam reis çıktı adam. Yani. For life dedi. Direkt gönderdi yani.
Takım satmak zorunda kaldı evet, yani. Evet. Ve yani demek istediğim şu, maalesef Avrupa'da bu tür yaptırımlar yok. Yani yanına kapılıyorsun, inan her sene, her yıl, her sezon en az 2-3 tane skandal.
Bunu 20.000. kez söyleyeceğim de herifin akli dengesi bozuk.
Evet, yani skandal
oluyor. Sağlıklı bir insan değil.
Abi yani işte o zaman o salona hala giriyor olmamalı.
İşte biraz olmamalı yani. Money Talks durumu var yani. Money Talks durumu var.
Evet ama bu kutuplaştırıcı bir şeydir. Olmaz. Kesinlikle yani hocam. Türkiye'de mesela ben şeyi hatırlıyorum. Statlarda ve salonlarda maç sonu Fincanı Taştan Oyarlar şarkısının çalındığını ve malum yerlerinin susturulup taraftara söyletildiğini biliyorum.
Ya, hala oluyor. Yani, ne değil, küfürlü çok fazla tezahürat tamam. var.
Ya, ama şey, yönetim buna çanak tutuyor çanak yani tutuyor. Engellemeye çalışmıyor. Bilakis böyle
maç olsun istiyor. Maç sonrası işte yine şeyler de öyle hani pembe mor renkler üzerinden rakibe evet, yürümek. Evet. Hani,
i̇şte Japonya bu, bayrağı açmak filan.
Mesela. Seksonlu bir iş çalmak.
Ha. Yani hem Beşiktaş taraftarı, hem Fenerbahçe taraftarı, hem Galatasaray taraftarı, büyük kulüpler olarak söylüyorum. Buna zaten izin veriyorlar yönetimler. Ya bu da biraz bunun biraz işte erkek sporu olmaktan çıkması gereken bir yerdeyiz
ya,
artık yani.
Bakış açısı çok iğrenç ya maalesef. Ve gelinen nokta işte ortada yani Yunanistan'ın yani düştüğü yani. Durum ortada. Yani ortada ezeli bir
ne dedin oğlum işte? Yunanista değil mi o yıldım?
Yeni ekonometri programı abi. Statista gibi.
Ulan güldüm. Konu ciddi, tamam susuyorum.
Yunanistik. Helenistik. Bak, Yunan Ligi diyecektim.
Hadi topla tamam.
Yunan Ligi diyecektim ama ben Yunanistan'a bağlıyım. Yani aslında küçülmek zorunda kaldılar yani. Bütün bu olaylar, bütün bu terör olayları, bütün bu rahatsız edici atmosfer öyle. Kendi marka değerlerini yok etti yani.
Siz sporun katilisiniz, katili. Vallahi kötü yani.
Bu arada bu şakası yapılacak bir mesele değil. Bu çok ciddi bir mesele.
Ben görünce canım sıkıldı benim.
Bu arada bu şey döneminde tam işte kupa maçlarının, bütün Avrupa'da kupa maçları oynandı. İşte Efes, Fener sahibi bütün Avrupa'da maçları oynandı ve Madrid, Barcelona maçındaki hakem hatalarını bir kenara bırakırsak, onu da gireceğiz. En dikkat çeken olay bu oldu ne yazık ki. Yani Avrupa yine basketboluyla değil bir çirkinliğiyle ne yazık ki. Marka değerini düşüren bir şeyle. Bir de abi adam cebinde mi taşıyor? Nereden buldu hemen ya?
Rica etmiştir.
Rica etmiştir.
Bence... Hazırladı onu. Kazanırsa yani olay olmasa da yapacaktı onu. Maç sonunda koyacaktı en kötü.
Olabilir. Aklında böyle bir şey olmuş olabilir.
Şaşırttık mı?
Ya bir döner bıçağı eksik. Yani
hocam o da oluyor işte dediğim gibi. Yunanistan'da geçen sene futbol final maçlarında oldu bu yani.
Yunanistan bu konuda Türkiye kadar maalesef kötü bir noktada.
Bazı durumlarda ben önünde görüyorum
Türkiye'yi. Hatta Türkiye'nin holiganlık yani. Olarak konusunda. Olabilir.
Öyle yani. Akdeniz kültüründe bu var arkadaşlar deyip konuyu
tam
biraz
da böyle bir normalleştirip yani bu şekilde bir real
bu normal bir şey değil ya.
Evet, görmemek lazım.
Ya yok bu herifin yaptığı da normal bir şey değil. Sahaya silahla girmek de normal bir şey değil. O kadınlık üzerinden işte seksist bir yaklaşımla sporun içinde var olmak da kötü bir durum. Hepsi bir şekilde kutuplaştırmanın bir yerine çanak tutuyorlar yani.
Pitino da garip bir şey yapıyor. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim falan. Hoş geldin abi yani Avrupa'ya.
Bir de vah vah. Böyle bir kültürün içerisinde yani ben şey biliyorum. Tribünde normal emekli mazbut insanların tribünde nelere dönüştüğünü gördüm. Yani belli bir o tip bir çevre içinde var olduğunuz zaman o kültürden etkileniyorsunuz.
Evet.
Yani 50 yaşında amcaların neler yaptığına şahit oldum ben.
Hani şimdi ya, şöyle düşünelim. Panathinaikos taraftarı, holigan tribündeki taraftarı. Çoğunluğu ya da ya bilmiyorum ama bu durumdan, bu hareketten kulübünü sahiplenen, hoşlanan bir sürü taraftarı vardır.
Var, var.
Hoşuna gidiyordur.
Evet.
Ya işte durum biraz aslında vahim olan durum bu. O anda Panathinaikos başkanını linç etseler zaten böyle şeyler olmayacak. O yüzden bu zaten bunu beslemek, bu tribünü beslemek. Buradan yürüyorlar. Umarım görmeyiz bir daha. Bu leş bir durumdu yani. Basketbolun dışında, sporun dışında. Bu işte, hayatımızın sorunu, toplumumuzun da sorunu.
Ama yani. Ceza yok. Yani ceza olmadığı sürece bir kurtuluş da yok. Yani bir çözüm de yok. Yani bir yaptırım olması
ben
lazım.
Bence ama Euroleague yapacak bir şey yok.
Euroleague yönetimini suçlamayacağım diyecektim tam olarak.
Yok yani bu sadece Euroleague bazında değil bu. Yani federasyonların da bu tür anlamda verdikleri bir ağır yaptırım var mı?
Yok abi. Yani ben hatırlıyorum. Olaylı maçlarda bile Fener Efes 2009 final serisi. 3 maç ceza alıyorsun. Sahan kapanıyor. Bitti.
Ya şöyle bir durum var. Burada da basketbol maçı. Mesela şimdi futbolda UEFA diye bir kurum var değil mi? Hı-hı. Türkiye Ligi'nde olan gerçekleşen kötü hadiseler, olaylar, finansal sıkıntılar, her şey burada raporlanıyor. Burada soruşturma geçiriyor. Euroleague bunu uygulayacak güçte değil zaten. Avrupa'da böyle bir kurum yok. FIBA desen zaten yerlerde. Böyle bir organ olmadığı için
Türkiye ULEB'e üye değil zaten. Şey yapamaz.
Böyle bir yürütme olmadığı için Yunanistan'la aynı şekilde. Ya bunun cezası verilirse Yunan Ligi yerel yönetimi verecek bunun cezasını. Hı. Yunan Federasyonu, Basketbol Federasyonu verecek. Bu yaptırım ne olacak? İki maç serisi mi oynatacak?
O da nereye veriyor zaten?
Başkana hak mağlubiyeti mi verecekler? 40 maç. Ya bunlar işlemiyor zaten. Bir i̇stemiyor
maç.
Yani.
Bir maç verecekler sonra işte, o da şey para olacağım. Cezasına dönecek.
Olacağım. Bak getir Adam Silver'ı ne oluyor?
Adam Silver off. Evet. Ya bir daha bir şöyle bir şey var. NBA'de şimdi Euroleague ceza verse bile şunun farkında. Euroleague ligine marka değeri katan çok az takım olduğu için ve bu lige bütçe yatıran çok az takım olduğu için onları dışlamak istemeyecektir.
Korumak zorunda.
NBA'de böyle bir şey yok abi.
Tabii canım.
Yani en kötü Brooklyn'den ne bileyim Las Vegas'a taşırsın takımı. Bir şey değişmez. Şehir mi yok? Organizasyon taşınabilir. Euroleague'de bunu yapamıyorsun.
Bir sürü yer var zaten.
Ve mesela o dediğin UEFA'ya verilen raporlar, financial fair play işte, finansal fair play. Bunu Euroleague'de yapamazsın ki. Euroleague bütün olarak açık veriyor zaten. Aynen. Kendisi açık veriyor zaten. İşte organizasyon olarak yani başka yerlerden
sporunun böyle bir sorunu var
diyor. Başka yerlerden kapatılıyor. Euroleague kendi kendine gelir yaratabilen bir organizasyon değil.
Bir de özel bir yönetim.
Evet ve yani. Özel.
Şirket
yani. Evet. Tabii Barcelona'da tabii. Bir şirket bu aslında.
Yani. Yani o yüzden FIBA ile olan falan sorunlar zaten sürekli gündeme geliyor.
Hırsız kupası mıydı? O daire bir mal. Pardon. Neyse devam edelim yani.
Uluslararası International Cup oldu işte. AYK katıldı.
Evet.
Basketbol Champions League şampiyonu olarak AYK katıldı abi. Austin Spurs'a maç oynadılar.
Kim neymiş? İzledi?
Hiç kimse izlemedi. Neymiş şey? Uluslararası kupa.
Komik.
Biraz moral bozduk. Biraz canlanalım istiyorum. Kupa durumlarını konuşalım. Şu an Avrupa'da kupalar oynandı dedik. İşte kupa maçları. Fenerbahçe Efes'i mağlup etti finalde. Türkiye'de kupanın sahibi oldu. Hı-hı. Aynı şekilde İspanya'da biraz sonra konuşacağımız, ben üstünde durmak istiyorum. Bir skandal bir maç sonu olsa da hak edene gitti kupa. Barcelona kazandı İspanya kupasını.
Orada enteresan işler var ya. Açıklama falan geldi Real tarafından.
İşte yani. Biraz bunu konuşalım istiyorum açıkçası.
Bir de şeyi söyleyeyim. Madrid'e geçelim. Litvanya finalinde çok acayip bir maç olmuş. Ben sonradan birazcık bakmaya fırsatım oldu. Žalgiris'in kaybı hakikaten çok değişik bir maç sonu olmuş. Onu da bulabilen baksın derim ama şu şeyi bir konuşalım. Ben maçın hepsini izleyemedim abi bu arada. Maçın... Sadece son anlarının tekrarına bakabildim.
Ben uzatmayı full izleyemedim. Söyleyebilirim. Uzatmayı görünce maça geçtim.
Madrid ceza istiyormuş hakemlere. Düdüğü asacak falan diye böyle. Üç tür ceza bekliyorlarmış. Yani üç şekilde cezadan birini.
Seni yazdığını okudum.
Ben bunu bilmiyordum abi. Yazmadan şimdi duydum ya.
Yok, düdüğü Efecan... asacak değil de üç tane cezadan birini bekliyorlarmış.
Bilmeyenler için söyleyeyim. Yazan. Efecan hakemler düdüğü asmasın. Direkt düdük olsun dedi.
Biraz sinirlendim abi görünce. O Singleton'a yapılan neydi?
Singleton'a yapılan evet.
O sorun o zaten yani. Hani Real Madrid'in beklentisini ben biliyorum ne olduğunu. O son top başka. Hı-hı. O da tartışılır.
Son top bu arada Real Madrid haklı oldu.
Haklı, o bir rebound pozisyonu evet, zaten yani. O top zaten inmişti. Kaçmış bir evet. Turnike'nin reboundu. Ama yani o ne ya Orçun? Daha ben başka, daha sert anladım. Bir faul yapılabilir mi o noktada? Tekme
vallahi,
falan atması lazım.
Valla o faal o arkada yaptıysa sahaya inerler.
Ya işte hani biraz öyle bir durum.
İnerler abi. Ne bileyim.
Ya maçın ayrı ayrı hikayeleri var. Zaten Barcelona'nın evet. aldığı bir maç. Sonunda veriyor kendiyle vermek üzere. Ama biraz da bir şey yapın, uyanık olun. Soldan bir hakem, ben pozisyonu büyüterek izledim bir yerde. Videoları görünce. Bir hakem koşuyor ve sürekli bakıyor o yöne doğru. Hani o pozisyonda şu kafaya gelen darbeyi gösterecektim de görüntülü zannettim yani.
Ben, yani ben burada Orçun'a muz yediriyorum.
Orçun üstündekini giy.
Bir Erman Tanoğlu makasına doğru.
Ya o kolunu indirirken işte...
Sen burayı telefonu mu sağdın lan?
Aynen bir an şey oldum ya. Görüntüler gelmiyor bize. Evet. Bu yayıncı kuruluş bize vermediği için biz yayınlayamıyoruz. Hakem ciddi ciddi görüyor pozisyonu aslında. Bence o pozisyonun verilmeme nedeni kasıtlı yani. Başka evet. türlü olamaz yani. O maçın izlenilebilirliğini mi attırmak istiyor kendince? Yoksa Katalan mı sevmiyor? Bilmiyorum. O pozisyon gerçekten sorunlu bir pozisyon yani. Dönüyor Ramat basket
falan. Ooo Franco'nun torunları dedi. Hakemlere.
Bilmiyorum. Belki de böyle olabilir bir durum vardır yani. Çünkü ya aleni. Bu kadar aleni olabilir yani. O yüzden ben o tweet'i de o yüzden attım hani.
Astım.
Ben bilmiyordum bu arada hakemleri assınlar falan dedik.
Yok,
ben
baktım. Yani birkaç ceza türünden birini kesin bekliyormuş takım.
Ya çünkü sonda verdikleri fecaat karar da bir hakemin ne kadar eyyam yapabileceğinin göstergesi.
ACV'den çekiliriz falan gibi böyle bir açıklama.
He he çekilirler he tamam.
Ne kadar şey. Kolay değil mi böyle şeyi söylemek ya? Demeçe dökmek yani.
NBA'in 31. şehri olarak Madrid var. Bekleniyor.
Efes'te bir ara gidip Adriyatik Ligi'nde oynayacak.
Ben onu destekliyorum bu arada. Efes Adriyatik Ligi'nde oynamalı. Ciddiyim. Efes Adriyatik Ligi'nde oynamalı. Onun nedenleri başka abi. Bunu konuşuruz yani. Madrid'in durumuyla aynı değil Efes'in durumu.
Ya demek istediğim bu tür kararlar kolay olmuyor.
Değil elbette. Evet.
Öyle feci bir karardı. Yani uzun zamandır gördüğüm en net hakem hatalarıydı. De Durant'in şey pozisyonu hariç. Çizginin dışından getirdiği top hariç.
O çizginin dışından değil canım. Yatarak, tribünden yani. Yatarak. Tribünden getirdiği. Yani
bir NBA'de onu gördüm bu sezon. Bu da çok daha maçın içine etki eden. Maçın
o bayağı belli. Soyunma odasından falan gelmişti.
Ya bir de birazcık işte o hakemlik gururu olması lazım. Mesela son topta onu rebound saymanız lazım.
Evet.
Kupanın Real Madrid ekmesi gerekiyorsa sonrasında hakemleri cezalandırman lazım. Bir de yaptığın hatayı hatayla örtünce iyice hakem değilsin sen.
Daha büyük fiyasko oluyor.
Hakem falan değilsin yani. Bunu düdüksün. Düdüksün. Bayağı düdüksün. Düdük seni çalmış. Sen düdüğü çalmamışsın yani.
Öyle düdük diyorum. Seni çağırıyor.
Kupa maçlarında böyle geçin. Barcelona maçını bilmeyenler videoyu izlesinler.
Ama gerçekten çok büyük skandal geldi.
Skandaldı.
Evet. Efes maçında da çok konuşacak bir şey yok.
Fenerbahçe'nin kazandığı bir maç var. Sonda bir doğuşun hareketi vardı.
Evet,
onu bir değerlendirmek ister misiniz?
O bence şey ya.
Adrenalinle yapılmış bir hareket.
Şey yok. Fenerbahçe ile oyunculara kin olduğunu zannetmiyorum ben. O kendi bençine tepki doğuşun.
Öyle mi diyorsun?
Bence öyle. Ya yani Oğuş öyle bir karakterdi oyuncu.
Doğuş bir de bir şey söyleyeceğim. Hani sahadaki en hani bu anlamda oturaklı, temiz sicili olan oyuncudur yani. O yüzden
bizim çocuğumuz
hatalı bu arada ama
ya girdi 3 tane mi faul attı?
Sanırım.
Ya bu oyuncağınız oyuna başlayacağım
ya
dedi.
Bu şey de olmuş abi. Bu da masumane geliyor bana. Bu Fenerbahçe'yi sevmemek anlamına gelmez. Bir final maçı var. Kupa sonunda alınacak. Maçı kaybediyorsun. Sonda adrenalin yüksek.
Moralin bozuk. Onu kabul etmek lazım.
Hata zaten. Hata olduğunu net kabul ediyorum. Ama moralin bozukken yapılmış bir harekettir. Sonrasında zaten o siniri bozulmuş. Belli ki gülüyor zaten. Yani.
Ki sonra gülüyor yani. Özür diledi.
Tabii canım. Sonra özür diledi. O yüzden Fenerbahçe Datome MVP oldu bu arada maçta.
Hak ederek.
Hak ederek.
Bence de.
Fenerbahçe şampiyonluğu kazandı. Geçen sene Efes'e verdiği şampiyonluğu bu sene kazanmış oldu. Ergin Ataman orada üç çekişmeleri de devam edecek gibi duruyor ya. Yani.
Öyle.
Ben o nabızı alıyorum ikisinden de öyle söyleyeyim.
Ama maç sonu iyiydiler. Aynen. Yani daha az gergin bir ortamda el sıkıştılar. Konuştular da. Yani pek alıştığımız Ataman Obradoviç şey değil. Görüntüleri değil.
Biraz geçen sene aldığı için biraz
daha rahatlamak lazım.
Efes'le ilgili soru var. Efes kısmına gelince
Efes
konuşacağız.
Efes kısmına gelince konuşalım. Zaten sorular kısmına geldik. Aklınızda başka bir şey kaldı mı?
Yok abi. Böyle.
Şimdi gelen sorularımız arkadaşlar soruları yazmışlar. Burada ben hocama vereceğim. Hocam tamam. Sorular üzerinden aslında yönetsin bizi daha tamam. İyi olur. Daha yönetsin. Memnun oluruz. Şimdi... Orçun imayınız altına alın.
Dip çizgiden attığımız tweet'in altına yazanlar var. Evet. Özel mesajdan yazanlar var. Bir de WhatsApp'tan bana bir tane geldi. Önce şeyden başlayalım.
Kayıt dışı ekonomi.
Kayıt.
Bana da fax yazmışlar. Bugün.
Fax numaran kaç? Evde fax mı var?
Yok mektup atmışlar ya. O ne abi ya?
Evde fax mı var?
Var. Fax ulaşıyor.
Twitter'dan ulaşamamışlar.
Telgraf çekmişler ya.
Şimdi geldi. Kapıdan girdi şimdi.
Mehmet, Mehmet Özgün Kurt.
Sağ olsun.
Günümüzden veya geçmişten underrated oyunculardan kurulu ilk beşiniz kimlerden oluşurdu? Ben yani geçmişten alayım günümüzü.
Benim yaşım küçük o yüzden ben günümüzü
alayım. O kadar değil. Efe günümüzü yapacak. Orçun ve biz geçmişten yapacağız. Tamam. Bayağı bir hatta ikişer tane beş yaptık biz.
Ben soruyu çok beğendim. Hemen soru program öncesinde düşünüp yazdım.
Neydi arkadaşın ismi hocam?
Mehmet Özgün
sağ
Kurt.
Olsun. Özgün'ü demeyi bilmiyorum. Siz geçmişte
hangi adını kullandığını bilmediğim için ikisini de söyledim. Valla benim iki tane beş yaptım. Bir Lakoviç, Dušan Kecman, Maciuskas, Mirsat, Pırkaçin. Mirsat niye burada özellikle onu söyleyeyim. Mirsat Avrupa'nın en çok rebound çeken oyuncusuydu. Reyes geçene kadar geçen sene. Ama Euroleague'in 50 efsanesi arasında yoktu. Yani Euroleague'in 50 efsanesinden biridir Mirsat. O yüzden buraya koydum. Bu birinci beşim. İkinci beşim de Tyce Edney, Terrell McIntyre, Stombergas, Garbajosa ve Kambala'yı alıyorum. Bunlar bence Euroleague'de hakkını veremediğimiz yani yeterince kıymet görmeyen oyuncular.
Ben de underrated olduklarını düşünüyorum. Özellikle Mirsad konusunda %100 katılıyorum.
Senin?
Benim underrated ilk beşlerim de şöyle. Nikos Sizis. Ben Langdon'un da orada olduğunu düşünüyorum. Langdon da hani çok büyük bir isim olmasına rağmen her zaman Euroleague'de hani göz ardı edilmiş bir isim. Efes'e gelişi bile öyle. David Blue'yu alıyorum Maccabi'den.
Çok iyi seçim.
Jan Kunas ve uzunum da Parakuşki yazdım. Bu ilk beşim. İkinci beşimde de Damir Mulamarovic. Point guard'ım Kaukenas, Louis Bullock, Grovic'i aldım 4 numaraya.
Çok iyi.
Bu hatta Grovic'i alırken yani böyle arasında kaldım. Albertis mi yoksa Grovic mi diye ama Grovic'i tercih ettim. O da komple paket olduğu
Fotsis
için.
Fotsis mi? Albertis mi?
Ya Fotsis'i düşünmedim açıkçası. Aynen. Yani Fotsis de girebilir bu arada.
Albertis'in underrated olmadığı konusunda anlaşıldı.
Evet yani ben Albertis'in underrated bir oyuncu olmadığını düşünüyorum.
O zaman daha mantıklı bir seçim bence senin yaptığın.
Ya Paul'un yani kaptanlığını yapmış bir ismi neticede. Uzunum da Brusis.
Ben bu arada şeyi ekleyeyim. Yani bu birkaç tane daha çıkardım. Kambala'nın underrated olduğunu düşünüyorum. Ben yine Efes'te ve Fener'de oynayan. Serkan Erdoğan'ın Euroleague'in ve
Euroleague'in en underrated oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Hatta Serkan Erdoğan'ın Türk milli takımının yakın tarihinin en underrated oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Ve yine benim, bu bana benim gayet subjektif bir seçimim, Miro Bilan'ın yeterli kıymeti görmediğini düşünüyorum Euroleague'de. Bir de güncel 5 yapalım Efe.
Güncel underrated 5, günümüz yani bu sene oynayan oyunculardan seçtiğim underrated 5 benim.
Tam kendi fikrim.
Aynen 17.
12.5.
Stefan Jovic, Campazzo, Vladimir Mitsov, Aaron White ve Gudaitis'ten seçtim ben.
Güzel bir iş.
5'imi. Ama yanına plus oyuncularımız var. Bunlar da hak eden oyuncular bence. Marcus Eriksson gibi. Milutinov gibi. Corey Higgins belki girer oraya. Tam değeri görüyor ama.
Underrated olmadığını
düşünüyorum. Ben yeterince değer gösterdiğini düşünmüyorum.
Ya San Antonio seçti. Daha ne değerliyorum.
Abi San Antonio kaç sene önce seçti? Bayağı oldu yani.
Bayağıdır burada yatıyor.
Ama yani gözlemlenen yani bir oyuncu yani. Aynen.
Pasaj listi de hocamla bakıp gördüğümüz oyunculardan bir tanesi. Ama benim ilk beşim dediğim gibi Jovic, Campazzo, Mitsov, Aaron White ve Gudaitis.
Lucic'i de ekleyebiliriz.
Lucic bile söylemiştim.
Bayern'den iki tane aldık abi.
Lucic'in de...
Bir de Ulanovas.
Yok, Ulanovas'ı yazmadım.
Yok abi, Ulanovas tamam ya.
Tamam. Olabileceğin iyi yerde bence. Böyle. Evet.
Umarım yanıt verebilmişizdir.
Böyle biz hani daha modern dönemden yapmaya çalıştık. Evet. 90'lara gidersek tabii işler farklılaşıyor.
Orada abi Marco Nato'yu falan alırım mesela. Tabii. Yani geriye, daha geriye gittikçe var.
Oradan var. Alacağınız Türk oyuncu var mı?
90'lardan Türk oyuncu. Evet. Harun alırım yani.
Harun alırım.
Harun şöyle, bir İspanyol olsaydı Harun belki draft bile edilmişti.
Harun ben de yani Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli ismi olduğunu düşünüyorum. Yani hani stilinden tutun da fundamental'ına evet, kadar acayip estetik bir oyuncuydu. Ben de aynı olguyu Hüseyin Beşok için evet, düşünmüşüm. Evet. Yani Hüseyin Beşok'un da ben underrated kaldığını düşünmüşüm hep. Euroleague değerinde.
Evet. Doğru bence de.
Doğru. Katılıyorum size.
Ben devam ediyorum soruları.
Tabii hocam.
Melih Arpacı iki tane soru sormuş.
Yani sağ ol Melih.
İlk soru şu abi. Diamantidis mi, Spanyol mi?
Dalalay. Bak kan şekerim düştü Melih.
Evet.
Sorulmaz bu yani.
Tabii ki Kerem Tunçeli diyorsun.
Ya ben hemen çekileyim kenara. Ben bu tartışmada Diamantidis'in önde olduğunu düşünüyorum. Diamantidis'tir benim cevabım.
Ben Olympiakos tarafında olarak Diamantidis diyorum. Sen? Orçun?
Ya clutch olarak ben Spanulis'in önünde olduğunu düşünüyorum. Yani evet, son saniyeleri, maç toplarını oynama...
Soru bu değil ama.
Değil. Zaten özellikle...
Yok abi, ben burada
sen
karışırım.
Sen niye hikayeyi...
Karışırım ben burada.
Yeşil yeşil de giyinmiş evet gelmiş ya zaten.
Yani maç topları konusunda ben Spanulis'in Navarro'nun falan bir önünde olduğunu düşünüyorum.
Doğru diyorsun.
Ama Diamantidis'in hani takıma kattığı çok daha fazla şey var. Katabileceği yani. Savunmadan tutun da ki de oynadığı dönemde en çok top çalan isimlerden birisiydi. Birçok farklı işe kadar. Hem savunma hem hücum daha yani daha evet daha kompakt bir isim. O yüzden Diamantidis.
Ben bir adım daha ileriye gideyim. Senin kadar taraftar olmadığım bir şey yapayım Efecan. Modern Euroleague tarihinin yani ULEP Euroleague'in 2000'den günümüze kadar 20 yıllık sürenin en iyi oyuncusu Dimitris Diamantidis'tir. Bu ben, konu bence çok tartışılacak bir şey yok burada. Bir öpücük alıyorum şu an. Ya gerçekten hani bu Spanius doğru. Ben Spanius'un Euroleague tarihinin en clutch oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani 2000 sonrasının. Yasikevicius'un falan da önünde
olduğunu düşünüyorum. En clutch oyuncu. Spanius'un ben de
ama
hatırlıyorum yani.
Bütün komple paket alacaksak Diamantidis
bir şey söyleyeceğim
bence...
Burada. Hani Ginobili'yi falan nereye koyuyor?
Abi Ginobili bir senesi var. Ha,
yani ya. Şey tamam. Ben de öyle düşünüyorum.
Ginobili'yi saymıyoruz yani.
O zaman yani
bıraktığı etki olarak.
Etki olarak diyorum. Euroleague'in en iyi uzunlarını sayarken mesela Splitter'ı çok sayabiliyor musun? Bir sezon, yok, iki sezonu var. Yani hani onun gibi.
Skola girer mi?
Uzun işte yani tartışabiliriz ama bir senesi var Diamant şeyin.
Skola girer bence.
Girebilir. İşte. Bu konuyu böyle yanıtlamış olalım. İkinci sorusu Melih'in yine. Euroleague tarihinde gördüğünüz, bu burası önemli, gördüğünüz diyor. En yetenekli bireysel skorer kim? Langdon mu, Parker gibi oyuncular demiş. Benim gördüğüm, yani benim izlediğim ben Trajan Langdon'la Marcus Brown arasındayım ama Langdon diyorum. Benim gördüğüm, yani izlediklerim arasında. Eskiye gidersek Konu tartışmaya çok...
Carlton Myers'lar falan.
Ya var, çok tartışabiliriz. Perisovic'i, Galis'i falan alırız
ama. Daha da eskiye.
Daha da... Abi Drazen Petrovic'tir hani o sorunun cevabı.
Tabii 90'lara giderse.
Yani. Ama benim gördüğüm, izlediğim Langdon'la Brown... Yarım fark, burun farkı da Langdon diyeceğim. Skorunu, kendi skorunu daha iyi yarattığını düşünüyorum ben.
Langdon bence de öyle. Ben zaten hani 5'imi aldım. Marcus Brown'a da keza katılırım. Ben de bu noktada Lewis Bullock diyeceğim.
Vay.
Yani çok iyi bir skorerdi o da.
Ya ben bu soruyu şimdi algılama şeklim. Kendi skorunu yaratan oyuncu ama bu hani başarı kazanmış olmamış, başarı kazanmış olsun olmasın benim için önemli değil. Bu sorudan aldığım şey bu.
Yetenek.
Yetenek. Skor yaratma yeteneği. Hı. O yüzden de ben de Marcus Brown'la Alex Schwett diyorum.
Hı. Ya Schwett de orada bana sorarsanız.
Marcus Brown'un orada. Yanında da Alex Schwett.
Bu ben daha nostaljik olsun diye geçmişten cevaplayayım.
Ben mesela Majauskas'ı koyarım buraya.
Majauskas
koyar. Ya şöyle şimdi Schwett baktığınız zaman uzun zamandır olmayan bir ortalama tutturmuş durumda.
Evet.
Tabii
evet.
Geçtiğimiz senelerde falan. Yani bireysel skorunu yaratan işte logodan bile atacak bıraksanız. Hı hı. Ama bu tabii iyi oyuncu, çok iyi bir oyuncu olduğunu göstermez. Bu sorudan algıladığım ya. Anlam dünyasında benim için Schwett bu cevaplardan biridir.
Yok, bende de yani oturabilir. Şey, La Bomba da girer sanki oraya. Ya.
Evet girer. Elbette.
Yani La Bomba'nın prime time'ı girer oraya.
Navarro tamam. Da girer. Skor ödülüne adını veren Alfonso Ford'u da buraya yazabiliriz. Ya da işte Velimir Perasovic'i de buraya yazabiliriz. Tarihten. Böyle nereye kadar geri gidersen. Ama benim izlediklerim
arasında. Vardı hocam bir iki tane daha.
Yani Oscar Schmidt'i de yazarsın. Tarihte var Euroleague'de. İşte Galis'in de mesela istatistiklere bakabilirsiniz arkadaşlar. Galis'in de çok anormal istatistikleri var. Hem Eurobasket'lerde yani milli takımda da hem Avrupa şampiyonalarında da kulüp bazında da çok acayip istatistikleri var.
Peki Nikos Galis sizce Yunan mıdır yoksa Amerikalı mıdır? Öyle değerlendirmek mi gerek?
Abi Kalates'e Yunan diyorsak Galis.
O kadar Yunan.
O kadar Yunan'dır.
Abi. Bence Kalates de bu arada
ama yani kabul ediliyor şimdi.
O kadar yani. Yunan diyorum ben.
Yani. Tartışmalı yani o yüzden.
50-50 işte.
Çünkü mesela Kalites biliyorsun yani ana dili aslında İngilizce.
Evet, evet.
Nasıl bana %100 İtalyan diyemiyorsanız 50-50.
50-50.
Aynen. Öyle bir sorun var. Devam edebiliriz.
Tamam.
Şeyi soracaktım ya geçmeden. Kate Langford alır mısınız ya bunların arasına?
Almam.
Bir sezon oynadığını düşünün.
Almam.
Ben de almam.
Ya vasat bir takım.
Devam edebiliriz.
Ben hatta overrated listesinde
overrated ya.
Çok net.
Çağlar demişti bizim bir arkadaş. Kara delik abi bu herif.
Kara delik.
Basketbolun kara deliği.
Kara delik ya.
Nereden gelmiyor.
Erdem Büyük Nalbant. Euroleague'de farklı pozisyonlarda oynayıp verim alınan en iyi oyuncu kim? Yani şey birçok pozisyon oynayabilen bir joker soruyor.
Nostaljik mi?
Yok abi bu sezon. Şimdi kendi de bir örnek vermiş Kalinic gibi demiş.
Valla ben de ilk düşündüğüm oyuncu Kalinic.
Evet şimdi arkadaşlar yani burada ilk akla gelen Kalinic ama ben başka bir cevap vermiş olmak için diyorum. Yoksa Kalinic tercih edilebilir. Clyburn diyeceğim. Clyburn de 2-3-4-5 oynayabilir.
Rahatlıkla. Güzel cevap bu arada.
Var mı başka seçimin?
Aslında var. Birkaç tane var.
Var ya. Ben Litvanyalı'dan şaşmam. Ulanovas.
Olur. Ulanovas da olur.
Ya ben ikinci el Kalinic demeyeyim de hani Kalinic'in bir tık yani bir seviye kalibresi düşüğü Lucic'i de alırım.
Lucic olur.
Daha iyi şutu olduğu için. Onu konuşmuştuk.
Şu el için daha iyi şutu.
Adam Hanga alınabilir belki.
Hanga da buradadır. Yani Timma da buradadır.
Timma böyle bir oyuncu.
Ama Timma bu sezonki performansı.
Bu sezon değil. Ama hani genel oyuncu performansı olarak.
Yani Kuzminskas'ı da mesela çok formda değil ama Kuzminskas da çok esnektir. Birçok pozisyonu oynayabilir. Baskonya'daki Darren Hillard da aslında çok göremiyorsunuz ama o da esnek bir oyuncudur. Yani 1-2-3 oynayabilen bir oyuncu o.
Aksel Tupan.
Aksel Tupan da mesela 3-4-5 oynayabilir. Ama herhalde burada Clyburn ve Kalinic ayrı bir yerde duruyor.
Tabii seviye olarak
farklı. Diğerleri başka bir seviyede.
Hatta yani Nikola Kalinic bu sorunun soruluş şeklinde zaten Kalinic.
Evet.
Kalinic kimdir bu liginde?
Kalinic evet.
Direkt o oyuncu zaten.
Örnek.
Bu takıma esneklik katan oyuncuların olması çok önemli bir şey. Efes'te yok.
Efes'te var mı?
Yok.
Bu oyuncu kim Efes'te? En fazla kim olur?
Yok. Hiç kimse yok. Olamaz. Tamam. Hiç kimse olamaz.
Fener'de Dota mı girer mi?
Girer.
2 numarayı biraz daha hakkıyla oynasa girebilir abi. Yani.
Girer.
Ama mesela ya. Timma bence daha iyi oyuncu demiyorum. Datome'den daha esnek bir oyuncu Timma. Daha iyi oyuncu demiyorum abi. Daha esnek bir oyuncu diyorum.
Potoya yakın topu alabilir. Hem oyuncu savunabilir. Timma da doğru şey olabilir yani. Doğru örnek.
Ama ikisinin de sırtı dönük oyunu var.
Var.
Ama ben mesela yani, ikisinden birisini seçecek olsan kim seçersin?
Abi Datomi'yi seçeceğim ya yani orada. Çok tercih şey yapacak bir şey yok yani.
Datomi havada karada. Yani,
takıma Datomi'yi alayım. Bu da Mehmet Günsür gibi.
Evet ya.
Toprak zaten diyor. Tamam. Tanju Can'ın bizim tribünden de tanıdığımız soruları en iyi atmosferi sormuş Euroleague'de.
En iyi salon. Atmosfer, salon, aha, atmosferi.
Salon atmosferi. Biz en kötüyü de seçelim.
En iyi ve en kötü atmosferi, hı-hı, soruyorsunuz.
Ya ben söyleyeyim. Şimdi Tanju sorduysa bu soruya Efes demek falan gerekir.
Hocam siz söyleyin o zaman sonra.
Ben Jalgiri Arena diyeceğim. Şu yüzden diyorum.
En iyi mi konuşuyoruz?
En iyi konuşuyoruz. Bir ay öncesinden biletler bitiyor. Sold out.
Soruda şunu sormam gerekiyor. En baskılı salon mu?
Sen nasıl anladığını alabilir abi.
Senin atmosfer olarak mı?
Sen niye anlıyorsun?
Senin için en iyi atmosfer ne demek arasında?
Baskıyı da iyi bir atmosfer olarak kabul edebilirsin.
Mesela ben öyle ediyorum.
Tamam, bu da benim kabulümdür. Ama, hı-hı, ben şeye de bakıyorum. Mesela Jalgiris taraftarı çok baskılı değil ama basketbol çok iyi bilen ve çok seven bir topluluk.
Evet.
O da önemli. O yüzden ben yoksa sizin söyleyecekleriniz de geçersiz anlamda demedim.
O zaman ben iki türlü soruyu cevaplayayım. Bir, izlerken seyircinin ritminden basketbol izlemeyi benim için daha güzel, daha keyifli hale getiren tabii ki Zagis taraftarı. Ve bunun yanında Baskonya taraftarını da
var. Evet.
İkisini özel bir yere koyuyorum. Ama benim için en iyi atmosfer tabii ki OAKA.
Bu seneki
ya bu benim Panathinaikos'u olmamla ilgili bir durum
bu
değil.
Bu senede mi?
Bu seneki de
mi? Bu senekinden bahsetmedik ki.
Yok be, yani bu sene düşüş var ama değil mi?
Bir,
yani?
Tabii ki de var.
Genel zaten olarak mı bahsediyorsunuz?
Salona gitmek istemiyorsunuz genel olarak.
O zaman ben abi direkt...
Ya da bu sene konuşalım o zaman.
Abi genel olarak genel konuşursak olarak, iş değişir. Konuşursak, Sırbistan konuşabiliriz
orada. Kompakt falan girer oraya yani. Hani.
Tamam o zaman bu sene o zaman
Partizan sınırlayın. Partizan girer, bu sene Kızıl Yıldız girer. Maccabi'nin eski zamanları girer.
Sınırlayın o zaman bu sene konuşalım.
Tamam bu sene konuşacak olursak ben Bayern demek istiyorum.
Evet. Olabilir.
Yani orada hani Zalgiris'e benzer bir durum var. Hani biletler çok önceden bitiyor. Sold out oluyor. Hani taraftar geliyor maçlara. Bir de onun dışında.
Bu sene ben o zaman Buduknos taraftarını
alıyorum. Bunu bir yere sanki benzer bir soruyu daha konuşmuştuk. Buduknos'u da almıştık biz. Abi en kötü atmosfer herhalde yani şimdi
ben Zalgiris ve Bayern'i en iyi atmosfer olarak aldım.
En kötü atmosferi Efes demeyeceğim ama adaylardan biridir. Yani
net ki net bir şekilde ben Volkswagen Arena'yı gösteriyorum.
Evet.
Yanına yaklaşabilecek hiç kimse yok. Efes tribünü böyle bir tribün değil.
Daha tabii canım yani şey değil. O kadar Efes kötü değil. Adaylardan biridir dedim yani en kötü 5'e girer Efes. Girer.
Ama bu sezon yine yükselişte yani.
Ama abi bak tribün doluluk oranına tabii, falan tabii baktığında bayağı tabii, kötü öyle durumda Efes'in. Şeyler kapalıyken bu arada
tabii,
bazı yerler.
Doğru.
Yani ben gerçeği söylüyorum. Efes taraftar olarak bunu söylüyorum. Bu arada şeyi de söyleyeyim. CSKA. Abi yani.
Ha. Evet.
Bu takım yani Ruslar anladığımız kadarıyla basketbolu sevmiyorlar. Yani bu kadar yatırım tamam Final Four'da bir yere sürekli tosluyorlar ama yani biraz daha desteği hak ediyor bu takım ya. Yani bu takım izleme lüksü çok fazla ülkenin yok.
Bir de şunu söyleyeyim yeni salona geçtikten sonra sanki daha az bir katılım
Rusya'da
var.
Böyle bir sorun var.
Rusya'da gene
evet. Kimki salonu da mesela hiç çekici bir salon değil
evet
ki.
Sönük böyle soğuk bir evet,
belli yani zoraki götürmüşler insanları maça yani.
Evet. Bu arada Efe'nin dediğiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Daçka'nın sahasına gitmeyen varsa gidince anlayacaktır. Televizyondan daha büyük görünüyor arkadaşlar. Saha televizyonda bir göründüğü kadar büyük değil. İçine girdiğinizde ufacık kutu gibi bir saha.
Orası bu arada etkinlik.
Etkinlik yeri evet yani şeyler zaten mobil o.
O yüzden
tribünler
olmuyor ve en kötü cevabım benim net daha şafaka. Evet. Efes ondan sonra gelmez benim için mesela daha var yani.
Evet. Tabii
Kimkisi, CSK'sı özellikle taraftar sayısını takım kalite takımın bütçesine böldüğünüz zaman CSKA falan sonuncu olabilir yani bilmiyorum.
Ya ben şu yüzden yazdım Efes'i. Önce kendimizden söyleyeyim diye dedim.
CSKA da bu konuda bence
Fenerbahçe birinci arasında mıdır? Zahri bir yerden yaklaşayım.
Yukarıdadır.
Bence ilk 3'e ilk 4'e girer.
Yukarıdadır Fener. Yukarılardadır.
Yani en az Zahri Arena kadar var diyorsunuz.
Çünkü onlar da hep dolu tribün oynuyorlar.
Yani
Fener'de hep dolu tribün.
Zahri Arena kadar yüze yakın bir şey olmasa da bayağı dolu tribün oynanıyor.
Ya ilk 5'tedir o zaman.
Net,
en kötü yani.
Net.
Evet.
Bu arada Tanju bir soru daha sormuş. Final Four'a kaldığında takımını en kötü, en az destekleyen kim ya? Bu da CSKA bence. CSKA taraftarı hiçbir Final Four'da CSKA taraftarının ciddi baskı oluşturduğunu hatırlamıyorum.
Ben de hatırlamıyorum ki en çok F4 yapan takım.
Evet.
CSKA ya.
Net yani.
Bu sorun cevabı CSKA evet. Yani.
Tamam. Şimdi bakıyorum diğer soru. Son anda biz programa girmeden yarım saat önceye kadar Yiğit Çekerci'nin 3 tane sorusu var arkadaşlar. 1. Şimdi önümüzde Olympiakos maçı var. Sporinus'un yokluğu Efes için avantaj olur mu? Bu arada %100 değil bu Sporinus'un yokluğu. Belki oynar bu, belli olmaz ona.
Avrupa'da bu işler abi.
Evet.
Yok deniyor. Bir bakıyorsun ısınmada.
Piyasa yoklaması gibi.
Yani. Efes'in, yani ben hemen söyleyeyim, Sporinus'un yokluğu Efes için avantajdır.
Tabii ki de avantaj ya.
Yani kötü bir sezon geçirse de Sporinus Efes maçlarını biliyoruz. Hep beda başımıza.
Yani sever.
Mesela Efes şu haliyle sever. Oynamasını tercih edebilirsin aslında herhangi bir dünyada ama Sporinus ne yazık ki gerçekten İstanbul'da başka oynuyor. Yani.
Ergin Hoca'nın Larkin'i kadroya almama nedenini soruyor. Son.
Fenerbahçe maçı.
Evet, yani psikolojik mi, teknik mi? Ben bunu şöyle yanıtlayayım, size vereyim. Yine Yiğit'in ikinci sorusu bu. Ben Ergin Hoca'nın Fenerbahçe maçının kadro seçiminin baştan sona yanlış olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani sadece Larkin değil. Bayağı hatalı.
Bence guard rotasyonunu küçümsemiş Fenerbahçe'nin.
Evet.
Kesinlikle böyle küçümsemiş. Sorun var yani. Kaldı ki yani Fenerbahçe'nin iki tane uzunu yoktu yani.
İki tane uzunu yokken de Dans'ın 35 dakika 36, o civarda bir şey oynadı.
Evet, yani oyuncudan baktığın zaman seçimlerde ciddi bir sorun olduğu aşikar. Ya sadece Larkin meselesi.
Larkin sorusunun cevabı ama herhalde benim düşündüğüm gibi siz de düşünüyorsunuz.
Yani nedenini bilmiyorum. Gerçekten Ergin Hoca'nın ne düşündüğünü bilemiyorum. Yani, ama bence yanlış.
Şöyle yanlış. Larkin'in sonuç itibariyle tamam yani beklenilen performansta değil ama en azından son 3-4 maçtır çıkışta olan bir isim. Yani yükselen bir ivmede şu anda. Abi yani hani kupa maçında da kadroyu almayacaksan hangi maçta kadroyu alacaksın Larkin?
Efes'in en kilit oyuncusu olduğunu da söyleyemeyiz ama.
Ya mesele o değil.
En kilit oyuncusu yani, olacaktı ama.
Ya mesele şu. Sen Larkin'i sonuçta bu takımın lokomotifi evet. olarak almışsın. Tamam? Ona bu rolü sezon başından beri vermeye çalışıyorsun.
Burada da böyle bir motivasyon düşüklüğü yani, de belki zarar verebilir değil mi?
Evet, lider olarak görmek istiyorsun onu, tamam mı? Hani Misic tam tabii ki performansı da çok önde şu anda ama Larkin'i en azından bu maçta sağ kenarında dahi oturtmayacaksan Larkin'i niye transfer ettin abi? Hani bu böyle gönderme olma yani şey anladım. Oyuncuya böyle mesaj verilmez yani.
Olympiakos maçında Larkin'den beklentiniz neler? Ben kısaca söyleyeyim.
Yani bir sorusu daha vardı Yiğit'in bu arada. Onu tamam, Olympiakos'u konuşalım abi. Yiğit'in diğer sorusu. Efes'in geçmiş kadrolarından bu seneki kadroya iki tane ek yapacak olsanız kimleri alırsınız? Şimdi güzel soru. Ben bu soruya yani şimdi kafadan Namoski diyebilirsiniz. Yani bu çok mantıklı da olur. Yani bir süper yıldız ekledim ama ben pozisyon eklemek istiyorum. Yani Efes'in eksik pozisyonlarına ekleme yapalım. O yüzden forvete önce bir oyuncu ekleyeceğim. Ben Antonio Granger'ı alıyorum. Kısa forvet pozisyonuna.
Evet, güzel.
Bağırıyor çünkü orası. Bir de uzun alıyorum. Hüseyin Beşok. Size'a ihtiyacımız var orada çünkü. Yani Plyce'dan daha akıllı, daha iyi ribaundu domine edebilen bir güçlü Dans'ın dinlendirebilecek. Daha iyi. Plyce'in iyi bir versiyonuna ihtiyacımız var. Hüseyin'i aldım ben.
Tertemiz seçimler bence.
İyi seçim yaptı.
Yani diyor ki zaten bu takımın guardları çalışıyor, iş yapıyor. Bence de mantıklı.
Evet.
Ben de benzer bir seçim yapacağım bu arada. Ben de yani bu takımın bir süper yıldız eksiği olduğunu düşündüğüm için Marcus Brown'u alacağım. Yani her ortamda hem savunmada hem hücumda gözü kapalı koyabileceğim bir isim. Bir de aynı şeyi düşünüyorum. Bu takımın hani rebound sorunu çok bariz. Boyalı alanda bir hasıl sorunu var. O yüzden Hüseyin Beşo o aldı. Ben de Kerem Gönlüm'ü alıyorum.
Ben de Tom Örtel ve Baraç'ı alıyorum. Yine Final Four yapamıyorum diye.
Bu arada Kerem de benim ikinci tercihim. Evet. Yani çok emekçi.
Kerem Gönlüm evet. Yani.
Kerem Gönlüm.
O niye bağırdıysam. Ama onu söyleyecektim unutmuşum çünkü.
İyi hasıl katar.
Kerem Gönlüm de çok yani baya o da underrated oyunculardan biridir bu arada. Sen kim alıyorsun?
Evet, İtalya'sın öyle.
Ben yakınım size ya. İkinizin tercihine de katılıyorum. Yani ekleyeceğim bir şey yok. Bu oyuncular önemli.
Yani mesela Pırkaç'ın daha iyi bir oyuncudur. Pası falan vardır ama Efes'in orada daha böyle bir yırtıcı bir oyuncuya ihtiyacı var diye ben Hüseyin'i aldım. Ya da aynen. Kerem daha faydalı olur mesela. Yoksa herkes Namoski Tamer Oyguş diyebilir.
Tabii ki.
Yani bu kimse buna bir şey demez.
Ya ona bakacak olursan.
Yani Conrad McCree, Langford diyebiliriz.
Langford var, Stombergas var. Yani. Drobniak var.
Evet. Tamam hocam sorumuz kaldı mı?
Şimdi sorularımız bitti. Son bir... Efes çok zor bir fikstüre giriyor. Onunla ilgili bir iki bir şey.
Yiğit'in sorusunun üstüne konuşuyorum. Evet. Hatta. Sponuysa olmayabilir. Efes'in Olympiakos maçından galibiyetle ayrılması zorunlu artık bence. Çok önemli bir noktaya geldi. Fikstürü zor.
Ben
İstanbul'da Olympiakos'u yenemezsek işimiz kolay değil gibi duruyor.
4-2.
4-2.
Ben şöyle söyleyeyim. Biraz umutsuz yorum yapmak istemiyorum ama Oli, Fener ve Barça arka arkaya değil mi? Çok zor Efes'in işi.
4 için.
Evet, 4. sıra için çok zor. Bu buradan pek iyi çıkamayacakmış gibi geliyor Efes bana.
Şu kupa maçı önemliydi bence. Yani kupayı
bence
kazansaydı...
Bence bu direkt gösteren değil ya.
Değil belki ama performansı yükseltmesi ve motivasyonu arttırması tabii için bence ilaç gibi olurdu. Yani ben de Togan'a yakın düşünüyorum.
İki galibiyet çıkarsa bu, olur Efes
bu,
burada.
Şöyle söyleyeyim. Bu Oli maçını kazanamazsa Efes. Ne zaman Oli maçı? Yarın mı?
Perşembe.
İki gün sonra. Perşembe,
Perşembe miydi? Cuma'ydı. İkisinden biri ben bakayım.
21 olması lazım daha da. Bu maçı kazanamazsa bir kere kesin 4'ten inecek demektir. Yani kesin. Ama Oli maçını kazanırsa bence en önemli maç bu ilk maç yani. Hani bu fikstürdeki en önemli maç bu maç. En azından Fener'i yenemese bile Barcelona'yı yenip oradaki galibiyet farkını korur diye düşünüyorum.
İki galibiyet dedin ya Efecan. Hangi iki takıma karşı bu?
Barcelona Olympiakos.
Barcelona Olympiakos'u yenerse 4. sıra avantajını alır. Kesin ben yani. Ben Olympiakos'u bir şekilde yeneceğini düşünüyorum Efes'in nedense. Ama içerideki Barcelona maçından ciddi sıkıntılarım
var. Zaten final maçı o gibi duruyor, evet. Ama unutmamız gereken bir yer var. Efes'in deplasman fikstürü de çok zor.
Zor.
Efes Fener'i yenemez deplasmanda. Yani bana bir kere onu unutsun. İçerideki Barcelona maçı da şu anki dinamiklerle konuşuyorum. Haftaya bir şey olur değişir. %51 Barcelona diyorum. Maç İstanbul'da olmasına rağmen. Çünkü Barcelona sezon içerisinde bu kadar büyük adımları ata ata gelen tek takım belki de yani, evet, yükselme anlamında. Efes bence çok zor bir duvara girebilir.
Efecan'ın bu konuda Pesiçeri...
Ya. Senin de abi sen eleştirmedin mi Pesiçeri?
Ben, hala eleştiriyorum ben Pesiçeri.
Kadro yani rotasyon konusunda çok eleştirdim Pesiçeri ama toparladı.
Gelsin de İstanbul'da bir tokatlayayım görelim Pesiçeri.
Ya şöyle bu arada biz bunu konuştuk. Ya Barcelona şu an belki de Efes'e en ters gelebilecek takım olabilir. Çünkü aşırı fiziksel oynuyorlar yani. Tamamıyla sertliğe dayalı, evet, bir basketbol oynuyorlar. O yüzden Efes'in de son periyotlardaki halini falan düşününce çok sıkıntılı maç.
Yani Efes'in şöyle bir sorunu var. Büyük maç kazanamamak, bunu konuşmuştuk ve ilk 5 takım arasında en amatörce oynayan takım Efes. Çok amatörce işler yapıyor. Yani bir amatör gibi oynayan, sahada olgunluk gösteremeyen takım Final Four'a pek kalamıyor arkadaşlar Euroleague'de.
Avantajı da amatör şeyden de beslenen bir takım aslında.
Ruhtan be, evet, olabilir.
Ya ruh mudur bilmiyorum onu. Ama hani bir şeyden besleniyor.
Abi,
tecrübesizlikten ben Efes'in beslendiğini düşünüyorum.
Ya öyle değil işte. Maçı kazanma anlarında ligin en kötü takımlarından biri Efes. Yani
ya öyle ama hani benim demek istediğim aslında doğaçlama bir şey üretebilme konusunda Efes ligde fena durumda değil yani. Hücumlarda tıkandığında setler. Şut performansı mesela.
Ben ya bilmiyorum. Haklılık payını var ama işin sıkıştığı anlarda
Kaniç büyük maçlarda olmadığını gördük zaten.
Olmuyor işte. Yani Kaniçler konuşuyor. Clyburn'lar konuşuyor. Ne bileyim Sponius'lerin sözü geçiyor. Mitsic'lerin değil. O yüzden ben Barça maçında çok korkuyorum. Gerçekten korkuyorum. Ve bir şey daha. Bir Toma Hörtel takımına yenilmek de ayrıca üzer
beni. Orada çok ciddi yani Ergin Hoca'nın Pesic'i çok ciddi yani coaching bağlamında farklı bir şekilde yenmesi lazım.
Ergin Hocam da yensin Pesic'i ya.
Ya yensin Pesic yani. Çok böyle inatçı birisi olduğu için o kendi düzenlerinden vazgeçmeyecektir. O yüzden Ergin Hoca'nın burada bir hani şapkadan bir şeyler çıkarması lazım artık. Hörtel'e baskı mı yapar? Gardlara, Barcelona'nın gardlarına sürpriz mi çıkartır?
Barcelona maçının kazanılmasının anahtarı Olympiakos'u ilk başta yenmek Olympiakos'u. Onu söyleyeyim yani. Bir skala yakalamak yani.
Bir de şöyle bir sıkıntı var. Oli de çok böyle hani hayat memat maçı onlar için de yani. Yani onlar da bu maçı kaybederlerse bir anda
demek olacak.
3 maç geriye düşecekler. Çok sıkıntılı bir durum yani. Hani. O yüzden hani Spanulis çok diyoruz ya. Spanulis bence ayağını sürükleyerek de oynar bir maç yani.
Oynayabilir.
Keyifli maçlar olacak ya. Ben izlemek için heyecanlanıyorum yani. Efes kazansın inşallah. Bakalım neler olacak. Aklınıza
çok güzel maç bu arada.
Evet, yani umarım beklentimizi karşılar ama bence karşılayacağını düşünüyorum. En azından rekabet anlamında. Hem Olympiakos maçından başlayalım.
Tamam, kısa kısa soralım. Maçın anahtarı. Oyun maçının anahtarı nedir yani?
Oyun maçının anahtarı uzun rotasyonun hakkaniyetle yapılması.
Tamam, ben de...
Milutinov'a karşı.
Milutinov oynayacak mı?
Oynayacak.
Ben de Kostas Papanikolaou savunması diyorum.
Bu arada Milutinov'un durumunu bilmiyorum ama oynama ihtimali yüksek diye gördüm.
Yani Papanikolaou eşleşmesi. Orada yenilmememiz lazım. Forvet'te. Sen ne diyorsun?
Ben de tempoda diyorum olay.
Olabilir. Olabilir. Güzel.
Böyle.
Evet.
O vakit teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için arkadaşlar. Haftaya NBA ve EuroLeague programıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
İyi haftalar.